Ayrım 14, Muhteşem Hata, Frederick Forsyth, sayfa 167. Kötü Para. Eğer Samuel Nutkin gözlük klapanı Edinburgh'dan Londra'ya giden sabah treninde koltuğun minderleri arasına düşürmemiş olsa bunların hiçbiri olmayacaktı. Ama düşürdü. Sonra da almak için elini minderlerin arasına daldırdı ve kader zarına atmış oldu. Parmakları orada yalnız gözlük kılıfını bulmakla kalmadı. Daha önceki bir yolcunun oraya bırakmış olduğu ince bir dergiyi de buldu. Nutkin bunu demiryolu tarifesi sanarak çekip çıkardı. Hoş tarifeye de ihtiyacı yoktu onun. Sakin bir kasaba olan Edinburgh'dan işine gitmek için 25 yıldan beri hep aynı trene binerdi. Akşamları hep aynı trenle dönerdi. Tarifeye hiç ihtiyacı yoktu. Duyduğu geçici bir meraktı işte. Derginin ön kapağına baktığı anda Bay Nutkin'in yüzü kıpkırmızı kesildi. Hemen elini yana kaydırıp onu tekrar minderlerin arasına tıktı. Sonra çevresine bakındı. Kompartmandakilerin görüp görmediğini araştırdı. Karşısındaki iki Financial Times'a bir Guardian gazetesi trenin temposuna uyarak sallanıp duruyorlardı. Yolcular gazetelerin gerisinde görünmez durumdaydı. Sol tarafında ihtiyar Fogarty bulmacayı çözmeye uğraşıyor, sağında pencerenin dışında Heather Green istasyonunun binası geriye doğru kayıyordu. Samuel Nutkin rahatlamış gibi içini çekti. Dergi ufacık bir şeydi, kapağı parlak kağıda basılmıştı, üstünde yeni çevre yazısı okunuyordu. Herhalde adı buydu derginin. Kapağın alt tarafında da bir cümle çarpıyordu göze. Bekarlar, çiftler, gruplar, cinselliğinin farkında olanlar için temas dergisi. Bu iki yazının arasında kalan yerde kocaman göğüslü, iri yarı bir bayanın resmi vardı. Gözlerinin tam üzeri beyaz bir dikdörtgenle kapatılmıştı. Bu dikdörtgende de H331 numaralı ilan sahibi diye yazılıydı. Bay Nutkin daha önce ömründe böyle bir dergi görmemişti. Charing Cross istasyonuna varıncaya kadar hep bu bulgusunun olabilecek sonuçlarını düşündü durdu. Yolcuları 6 numaralı platforma indirmek üzere trenin tüm kapıları aynı anda açılırken Bay Nutkin inişine elindeki evrak çantasıyla uğraşma bahanesiyle biraz geciktirdi. Sonra şapkasıyla şemsiyesiyle meşgul oldu. Kompartmandan son çıkan olmayı başarmıştı. İnmeden önce kendi cesaretine kendi de şaşırarak minderler arasındaki dergiyi yerinden çıkardı, çantasına soktu, diğer melon şapkalı yolcular arasına karışıp biletlerin kontrol edildiği yere doğru yürümeye başladı. İstasyondan metroya kadar yürümek hiç de rahat olmadı. Çıkınca Mansion House binasının önü sıra, sonra yürüyen merdivenlerden yukarı Great Trinity Kilisesi'nin kaldırımı, Cannon Sokağı ve sonunda da memur olarak çalıştığı sigorta şirketinin binası. Bir keresinde adamın birine otomobil çarpmıştı. Hastaneye götürüp ceplerini boşalttıklarında bir tomar pornografik resim çıkmıştı adamın cebinden. Olayın hayali yakasını bırakmıyordu. Samuel Nutkin'in insan böyle bir şeyi nasıl açıklardı? O utanç, o ayıp, dayanılması kolay şeyler değildi. Hastane yatağında bacağı alçıda yatarken gizli zevklerin herkesin bildiğini bilmek. O gün karşıdan karşıya geçerken özellikle dikkatli davrandı. Sigorta binasına varıncaya kadar her adımına dikkat etti yolda. Bütün bunlardan da belli olduğu gibi Bay Nutkin böyle şeylere hiç alışkın değildi. Bir zamanlar birisi ona insanların kendilerine takılan isimlere uymaya çalıştığını söylemişti. Kasap diye isim takarsanız ona göre kaba davranır, katil diye isim takarsanız çevresine gözlerini kısarak bakar, Bogart gibi konuşmaya başlardı. Komik tanınan insanlar durmadan fıkra anlatmak zorunda kalır, harap düşene kadar herkesi güldürmeye uğraşırlardı. Samuel Nutkin de 10 yaşındayken Beatrix Porter masalları okuyan bir çocuk ona sincap deyivermişti. O günden beri eli mahkumdu onun da. Hep Londra kentinde çalışmıştı. 23 yaşında savaş sonrasında ordudan onbaşı rütbesiyle terhis edildiğinden beri iş bulması şans eseriydi o günlerde. Hem de güvenli bir iş. Sonunda da emekli maaşı olan bir iş. Dev bir sigorta şirketinde memurluk. İngiltere Bankası kadar sağlam bir şirket bankada zaten sigorta binasına 500 metrelik bir yerdeydi. İşte o işi bulmak Samuel Nutkin'in de bu kente adımını atması demek olmuştu. Dünyanın her yanına ahtapot gibi kol salmış ekonomi, ticaret ve bankacılık işlerinin merkezlerini barındıran, kilometre karelerce alanı kapsayan kente. 1940'ların sonlarında çok severdi bu kenti. Öğle yemeği saatlerinde sokaklarda dolaşır dururdu. Brett Sokağı, Cornhill, Londra surları, ta Orta Çağ'dan kalma. Adları o zamandan kalmaydı zaten bu yerlerin. Bu duvarların içinde yaşayan serüvenci tüccarların yollara düşmesinden, siyah kahverengi ve sarı deriller diyarına gitmesinden, oralarda işler kurup madenler çıkarmasından, sigortalar yapıp bankalar çalıştırmasından gurur duyuyordu. Buralardaki yönetim kurulu odalarında alınan kararlar yüzünden daha az yetenekli ırklar çalışıyor, aç kalıyor, sefil oluyordu. Bura insanlarının dünyanın en başarılı yağmacıları olduğu pek aklına gelmiyordu onun. Sadık adamdı Samuel Natken. Sonra zaman geçmişti. Çeyrek yüzyıl dolduğunda artık büyü de etkisini kaybetmişti. Gri takım elbiseli memurların kapalı şemsiyeleriyle, kafalarında melon şapkaları, ellerinde evrak çantalarıyla akarak gelip sokakları 8 saat boyunca işgal ettiği, sonra akşam olunca uzaklaşıp yatacakları yerlere döndüğü bir yerdi burası. Bu kent ormanında Samuel Natkin lakabının da belirttiği gibi dostça davranışlı bir hayvancıktı. Yaşı 60'a yaklaşmış, yuvarlacık, sevimli bir adamdı. Okumakta ya da bir şeyi dikkatli incelemekte kullandığı gözlüğü her an burnunun üzerindeydi. Sekreterlere nazik davranır, onlar da onu sevimli bulur, ona analık ederlerdi. Böyle kirli dergileri üzerinde taşımak bir yana, okumaya bile alışkın değildi. Ama o sabah yaptığı bu oldu. Hemen tuvalete doğruldu, kapıyı sürgüledi, yeni çevredeki her ilanı teker teker okudu. Şaşırtmıştı dergi onu. Bazı ilanlarda resim de vardı. İç çamaşırlı ev kadınlarının amatörce pozlarıydı çoğu, bir kısmında resim yoktu. Bunlardan yazı daha ayrıntılıydı. Bazı ilanlar Samuel Natkin'e hiç anlam ifade etmiyordu ama çoğunu anlayabiliyordu. Bayanlardan gelen ilanlar genellikle eli açık meslek sahibi baylarla tanışmayı umduklarını gösteriyordu. Okuyup bitirdi, dergiyi katlayıp evrak çantasının en derin bir yerine soktu, çabucak masasına döndü. O akşam polis onu durdurup üstünü aramadan dergiyi Edenbridge'e evine kadar taşımayı başardı. Şöminenin önündeki halının altına sakladı. Lettice'in onu görmesi hiç de iyi olmazdı. Lettice Bayan Natkin'in adıydı. Vaktini hep yatağında geçirirdi. Artriti ve kalbi olduğunu ileri sürerdi ama Doktor Bulstrode onun hastalık hastası olduğunu savunurdu. Ufak tefek, sivri burunlu, kavgacı sesli bir kadındı. Samuel Natkin'e fiziksel zevk verdiği günlerden bu yana köprülerin altından çok sular akmıştı. İster yatakta olsun, ister yatak dışında, ama sadık ve güvenilir bir kadındı. Kocası onu üzmemek için elinden geleni yapardı. Bereket versin, hiç ev işi yapmazdı, sırtı ağrırdı çünkü. Şöminenin önünde halının altında saklı duran dergiyi bulma şansı pek yoktu. Bay Natkin 3 gününü dergideki ilanlardan birini düşünerek geçirdi. İlanı veren bayan anlaşıldığına göre epey uzun boylu, dolgun biriydi. 3. gün Bay Natkin cesaretini topladı, oturup o ilana bir cevap yazdı. Bürodan aldı, düz beyaz kağıda yazdı mektubunu, kısa ve özlüydü. Sayın bayan diye başlıyor, ilanı gördüğünü ve kendisiyle tanışmak istediğini belirterek devam ediyordu. Derginin orta sayfasında ilanlara nasıl cevap verileceği anlatılmıştı. Yazdığınız cevabı kendi adresiniz yazılı pullanmış bir zarfla birlikte antetsiz normal zarfa koyup iletme ücretini de ekleyerek üçüncü bir zarfla derginin bürosuna yollayın diyordu. Bay Natkin bütün bunları yaptı. Yalnızca kendi adresini yazacağı zarfa Bay Henry Jones 27 Akasya Caddesi Eliyle diye yazdı. Bu onun kendi adresiydi zaten. 6 gün boyunca ne zaman posta gelse kendisi de aşağıda paspasın hemen gerisinde hazırdı. 6. gün Henry Jones'a yazılmış zarfı gördü, hemen cebine soktu. Yukarıya karısının kahvaltı tepsisini almaya gitti. O sabah işine giderken trende sessizce kaçıp tuvalete girdi. Titreyen parmaklarıyla zarfı açtı. İçinde yine kendi mektubu vardı. Arkasına el yazısıyla bir cevap yazılmıştı. ''Sevgili Henry, ilanıma cevap verdiğin için teşekkür ederim. Birlikte çok eğleneceğimizden eminim. Beni nokta nokta numaradan arar mısın? Sevgiler Sally. Verilen telefon numarası Londra'nın batı kesiminde bir yerdeydi. Zarfla başka hiçbir şey yoktu. Samuel Natkin numarayı bir kağıt parçasına yazdı, cebine soktu. Asıl mektubu da tuvalete atıp sifonu çekti, zarfı da beraber. Yerine döndüğünde içi korkuyla doluydu. Herkesin kendisine bakmakta olacağını sanmıştı. Ama ihtiyar Fogarty bulmacanın soldan sağa 5. satırını daha yeni dolduruyordu. Kimse başını kaldırmadı. Not ettiği numarayı öğle saatinde en yakın metro istasyonunun paralı telefonundan aradı. Boğuk bir kadın sesi "Alo" dedi. Bay Natkin telefonun deliğine 5 peni sokup itti boğazını temizledi. Alo bayan Sally mi diye sordu. Benim diye cevap verdi karşıdaki ses. Kim arıyor? Benim adım Jones, Henry Jones. Bu sabah sizden bir mektup aldım. İlanınıza cevap konusunda. Karşıdan kağıt karıştırılma sesleri geldi. Ha evet hatırlıyorum Henry. Tamam canım. Gelip beni görmek ister misin? Samuel Natkin dilini ağzında kayış gibi hissediyordu. Evet lütfen dedi. Harika diye mırıldandı kadın hattın öbür ucunda. Yalnız bir tek şey var Henry canım. Erkek arkadaşlarımdan küçük bir armağan beklerim anlıyorsundur. Kirayı ödeyebilmeme yardımcı olsun diye 20 sterlin. Ama acelesi yok tamam mı? Natkin başını salladı sonra akıl etti. Evet dedi telefona. Güzel o halde ne zaman gelmek istersin? Öğle tatilinde olmak zorunda. Kentte çalışıyorum akşamları da eve gidiyorum. Pekala öyleyse yarın sana uygun mu? İyi. Yarımda olsun mu? Sana adresi vereyim. İçi hala korkuyla doluydu. Bayswater'daki bodrum katı dairesine giden köşeyi dönerken korkusu daha da arttı. Saat yarımda sinirli sinirli kapıyı tıkırdattı. Koridordan yüksek topuklu ayakkabıların yaklaşmakta olduğunu duydu. Bir sessizlik oldu, birisi kapıdaki mercekten bakıyordu. Oradan kendi durduğu yer görünmekteydi, sonra kapı açıldı bir ses, içeriye gir dedi. Kadın kapının hemen içinde duruyordu, o girerken kapıyı kapadı, yüz yüze geldiler. ''Sen Henry olmalısın'' dedi kadın yavaşça. O başını salladı. ''Salona gel de konuşalım'' dedi kadın bu sefer. Natkin onun peşi sıra koridor boyunca yürümeye başladı. İlk odaya girdi. Kalbi davul gibi atıyordu. Kadın sandığından yaşlıydı. 30'ların ortasındaydı ama fazla eskimişti. Çok aşırı makyajlıydı. Boyu Natkin'den en az 15 santim uzundu. Ama bunun da birazı ayakkabılarının topuğundan geliyordu. Koridorda onun önünde yürürken görünen kalçalarına bakılırsa kiloluydu da. Üzerine bir sabahlık giymişti. Salonun kapısında ona yol vermek için durup döndüğünde sabahlığın önü biraz açılmış, siyah naylon çamaşırlar ve kırmızı süsler olan siyah bir sütyen görünmüştü. Kadın kapıyı açık bıraktı. O da pek ucuz döşenmişti. İçinde kişisel eşya olarak pek bir şey yoktu. Kadın ona cesaret vermek istercesine gülümsedi. ''Küçük armağanı getirdin mi Henry?'' diye sordu. Samuel Natkin başını salladı, pantolonunun cebinden 20 sterlini çıkarıp uzattı. Kadın aldı, masanın üzerindeki çantasına soktu. ''Şimdi otur rahat et'' dedi. ''Korkmaya gerek yok. Söyle bakalım, ne yapabilirim senin için?'' Bay Natkin koltuğun ta kenarına oturmuştu, ağzına çabuk donan çimento doldurmuşlar gibi hissediyordu. ''Anlatması zor'' diye mırıldandı. Kadın yine gülümsedi. ''Utangaçlığa gerek yok. Ne yapmak istersin?'' Duraklayarak söyledi. Kadın şaşırmadı. Sakıncası yok dedi rahatlıkla. Erkeklerin pek çoğu ara sıra öyle şeyler ister. Şimdi ceketini, pantolonunu, papuçlarını çıkar benimle yatak odasına gel. Dediklerini yaptı. Koridordan yatak odasına doğru yürüdüler. Yatak odasının pek iyi aydınlatılmış olduğunu görünce şaşaladı. Kadın girip kapıyı kapadıktan sonra kilitledi, anahtarı sabahlığının cebine attı, sonra sabahlığı çıkarıp kapının arkasına astı. 3 gün sonra antetsiz zarf Akasya Caddesi'ne geldiğinde Samuel Natkin onu ön kapının paspasından aldı, diğer zarfları da toplayıp kahvaltı masasına döndü. 3 zarftı o sabah postadan çıkanlar. Biri Lettice kız kardeşinden geliyordu. Diğeri mahalledeki çocuk yuvasından postalanmış saksı bitkiler için bağış istemekteydi. Üçüncüsü de bu beyaz dolgun zarftı. Posta damgası Londra'dan atıldığını gösteriyordu. Üzerinde Samuel Natkin adı okunmaktaydı. Kuşkulanmadan açtı. Ticari bir reklam herhalde diye düşünmekteydi. Oysa değildi. Zarftan düşen altı fotoğraf bir an masanın üzerinde kala kaldı. Natkin onlara anlamayan gözlerle baktı. Anlamaya başladığı zaman içini büyük bir korku doldurdu. Bu resimler hiçbir zaman netlik ve ışıklandırma açısından ödül kazanamazdı ama yine de yeterince nettiler. Bazılarında kadının yüzü açık seçik gözüküyor, bazılarında da kendisininkini tanınır durumda bulunuyordu. Hemen zarfın içini yoklayıp başka bir şey var mı diye baktı ama yoktu. Resimleri birer birer eline alıp terslerini çevirdi. Oraya da bir şey yazılmamıştı. Getirdikleri haber resimlerin tersinde değil yüzündeydi. Kelimesiz ama yeterince açık. Samuel Natkin resimleri zarfa tıkarken panik içindeydi. Hemen onları da şöminenin önündeki halının altına sürdü. Dergi hala orada yatmaktaydı. Sonra içgüdüsüne uydu, hepsini oradan çıkarıp garajın arkasına götürdü, bahçede yaktı, küllerini ayakkabısının topuğuyla dağıttı. Tekrar eve girdiğinde bugün işe gitmesem mi diye düşündü. Hastayım diye telefon edebilirdi. Ama Letis'in dikkatini çekerdi bu durum, hasta olmadığını biliyordu. Karısına gelen mektubu götürüp tepsiyi mutfağa indirdikten sonra trene zar zor yetişebildi. Köşedeki yerine oturmuş pencereden dışarıya bakarken aklından bin bir şey geçiyordu. Sabahki şokun nelere yol açabileceğini düşünmeye uğraşıyordu. Bu işi nasıl becerdiklerini anladığı zaman tren New Cross'a varmıştı bile. Ceketim diye soludu, ceketim ve cüzdanım. Yukarıdan aşağı yedinci sütunu aramakta olan ihtiyar Fogarty başını iki yana salladı. Olmaz dedi, harfleri fazla gelir. Londra'nın güneydoğusundaki evler trenin penceresinde geriye doğru kayarken Samuel Natkin sefil bakışlarla seyrediyordu. Alışkın değildi böyle şeylere, ondan olmuştu. Midesine buz gibi bir korku sarıldı. O sabah bir oda yaptığı işin farkında bile olamadı. Öğle tatilinde Sally'nin kendisine verdiği numarayı çevirmeye çalıştı, telefon kesilmişti. Bir taksiye binip dosdoğru o bodrum daireye gitti. Kapı kilitli, üzerinde de kiralık ilanı asılıydı. Bay Natkin öğleden sonra polise gitmenin de pek bir sonuç vermeyeceğine karar verdi. Derginin müracaatları postaladığı adres herhalde çoktan boşaltılmış bir başka daire olacaktı. Bayswater'daki bodrum dairede besbelli haftadan haftaya kiralanan bir yerdi. Sahte isimle tutmuş, sonra da boşaltmışlardı orayı. Telefon numarasının sahibi bir aydır yurt dışında olduğunu, döndüğünde kapı kilidini kırılmış bulduğunu anlatacaktı. Durmadan Sally adında birine telefon geldiğini, kendisinin de bu işi hiç anlamadığını ekleyecekti. Bir gün sonra o da yok olacaktı ortadan. Eve döndüğünde Letis her zamankinden bile daha vızırtıydı. Üç kere telefon çalmış, hepsinde Samuel Natkin istenmiş, kadın bu yüzden öğle uykusunu uyuyamamıştı. Dördüncü telefon saat 8'den biraz sonra geldi. Samuel Natkin koltuğundan fırladı. Letis'i televizyon seyreder durumda bırakıp hole telefonu açmaya koştu. Arayan bir erkek sesiydi. Acaba öğlende aradığı zaman karşısına çıkan ses olabilir miydi bu? Anlamaya olanak yoktu. Ses sanki ağızda mendil konmuş gibi boğuk geliyordu. Bay Natkin.
Evet.
Bay Samuel Natkin mi?
Evet.
Yoksa size Bay Henry Jones mu diyemeliyim? Samuel Natkin midesinin alt üst olduğunu hissetti. Kim arıyor diye sordu.
Adımı boş ver dostum. Bu sabahki postadan küçük hediyemi aldın mı?
Ne istiyorsunuz?
Bir soru sordum dostum. Resimleri aldın mı?
Evet.
İyice baktın değil mi?
Samuel Natkin o anın dehşetiyle yutkundu.
Evet. Yaramazlık etmişsin, tamam mı? Bu resimlerin kopyalarını şirkete patronuna göndermemek elimden gelmez sanırım. Ya tabii biliyorum patronunu da, hatta genel müdürün adını bile biliyorum. Aynısından bir seriyi de Bayan Natkin'e yollayabilirim. Ya da tenis kulübünün sekreterine. Ama çok şey taşıyorsunuz cüzdanınızda Bay Natkin.
Bakın lütfen yapmayın bunları diye patladı Bay Natkin ama ses onun itirazlarını yarıda kesti.
Bu hatta daha çok kalamam. Polisi aramak zahmetine de kalkışma. Beni nasılsa bulamazlar. Sen sakin ol ahbap. O zaman her şeyi negatifleriyle birlikte geri alabilirsin. Bir düşün, sabahları işe gitmek için evden kaçta çıkıyorsun?
8:20 geçe.
Yarın sabah 8'de ararım, iyi uykular.
Telefon kapandı. Bay Natkin çevir sesiyle baş başa kaldı. İyi uyumadı, hemen hiç uyumadı. Lettice yattıktan sonra ateşi söndürmeyi bahane etti. Oturup cüzdanında neler bulunduğunu birer birer düşündü. Mevsimlik tren bileti, çek defteri, tenis kulübü üyekartı, kendisine gelmiş iki mektup, Lettice'le ikisinin iki fotoğrafı, sürücü ehliyeti, sigorta şirketinin sosyal kulübüne üyelik kartı. Kendini ve işini açığa vurmaya yetecek kadarından çok daha fazla malzeme.
Akasya Caddesi'nde parlayan sokak ışığından gelen aydınlıkta Lettice'in öbür yataktaki beğenmez ifadeli yüzüne baktı. Her zaman iki ayrı yatak istemişti Lettice. Gözünün önüne Lettice'in postadan gelen şişman bir zarfı açışı geldi. Üzerinde kadının kendi adı yazılı bir zarfı. İkinci postadan çıkacaktı o mektup. Kendisi işindeyken. Müdür Bay Benson'un da buna benzer bir zarfı aldığını hayal etti. Tenis kulübündeki yönetim kurulunda resimler elden ele geçecekti. Sonra Samuel Natkin'in üyeliği konusunu yeniden görüşmek üzere özel bir toplantı düzenlenecekti. Olamazdı, izin veremezdi bütün bunlara. Muhayyilesi bile dayanamıyordu. Ama bir tek şeyden emindi. Bu şok zavallı Lettice'i kesinlikle öldürürdü. Kesinlikle buna izin vermemeliydi. Şafak sökerken tedirgin bir uykuya dalmak üzereydi. Belki 100. kere kendi kendine alışkın değilim böyle şeylere dedi. Telefon saat tam 8'de çaldı. Samuel Natkin holde bekliyordu. Yine her zamanki gibi gri elbise, beyaz gömlek giymişti. Başına melon şapkasını oturtmuş, kapalı şemsiyesiyle evrak çantası da elindeydi. Trenine yetişmek üzere kapıdan vaktinde çıkmaya hazırdı.
''Düşündün değil mi?'' dedi ses.
Samuel Natkin ''Evet'' diye kekeledi.
''Resimlerin negatiflerini geri istiyorsun değil mi?''
''Evet, lütfen.''
''Eh, korkarım onları benden satın almak zorundasın dostum. Masraflarımızı çıkarabilmemiz için ve bir de belki sana bir ders vermiş olmanın karşılığı.''
Bay Natkin birkaç kere yutkundu. ''Zengin değilim.'' diye yalvardı. ''Ne kadar istiyorsunuz?''
''1000 papel.'' dedi telefondaki adam hiç duraklamadan.
Samuel Natkin'in aklı başından gitmişti. ''Ama benim 1000 sterlinim yok.'' diye itiraz etti.
''Eh, o zaman bir yerlerden toplamaya bak.'' diye alay etti telefondaki ses. ''Evini ipotek edebilirsin, arabanı rehin bırakabilirsin, ne istersen yapabilirsin. Ama bul parayı hem de çabuk, bu geceye kadar. Seni akşam 8'de ararım.''
Adam telefonu yine kapattı. Samuel Natkin'in kulağında çevir sesi çınladı, üst kata çıktı, Lettice'i yanağından bir öptü, işine doğru yola koyuldu. Ama o sabah 8:31 treniyle Charing Cross'a gitmedi. Parka yürüyüp orada tek başına oturdu. Garip bir dönümü vardı. Kente işine gitmek üzere giyinmiş bir adam ağaçlar ve çiçekler arasında bir park kanepesinde oturup duruyor. Başında melon şapkası, sırtında siyah takım elbisesiyle. Düşünmeye ihtiyaç duyuyordu. İhtiyar Fogarty ile o bitmek bilmez bulmacalarının yanı başında doğru dürüst düşünemezdi ki.
14. ayrımın sonu. Sayfa 182.